Ayrı 17. Kin, Robert Ludlum, sayfa 201. 4. bölüm, 1. kısım, Haziran 1973. Erkekler. Victor Fontaine parlak güneşli bahçede konuklarıyla ilgilenen oğullarına bakarak erkek oldular artık diye düşündü. İkizlikleri eskisi kadar önemli değildi. Zaten yıllardan beri kimse onlardan ikizler diye söz etmemişti. Sadece Jane ve kendisi. Onların kardeş olduğu söyleniyor ama ikiz sözcüğü kullanılmıyordu. Belki de bu parti yüzünden bu söz yine canlanırdı. Bu da Jane'in hoşuna giderdi doğrusu. Oğulları Jane için daima ikizlerdi. İkizler burcu çocukları. Long Island'ın kuzey kıyısındaki evde verilen öğleden sonra partisi Andrew ve Adrian için düzenlenmişti. Onların doğum günüydü. Çimenlikler, evin arkasındaki bahçeler, kayıkhane ve hatta denizden yararlanılmıştı bu parti için. Terasın öbür köşesinde küçük bir orkestra çalıyor, müzik konuşmalar için bir fon oluşturuyordu. Çimleri dikkatle biçilmiş ön bahçeye üstleri yiyecek dolu uzun masalar yerleştirilmişti. Büfenin iki tarafında kalan Amerikan barlarda fazla faaliyet vardı. Yıllar nasıl geçmişti? 30 yıl bir anda uçup gitmişti sanki. Andrew ve Adrian birbirlerine daha yaklaşmışlardı şimdi. Andy kanepe ve ordövlerin durduğu masanın yanında Campson'larla konuşuyordu. Adrian da barda birkaç kişiyle ahbaplık etmekteydi. Andrew'un Campson'ların yanında olması iyiydi. Centaur Elektronik şirketin sahibi Paul Campson, Pentagon tarafından sayılan biriydi. Hoş, Andrew'e de saygı besliyorlardı ya, Adrian'ı da birkaç üniversite öğrencisi yakalamış olacaktı. Victor'un oğlu olan bu çok açık sözlü avukatı sorguya çekmek istiyorlardı mutlaka. Victor ikizlerin etraflarındaki erkeklerden daha uzun olduğunu fark ederek memnun memnun başını salladı. Bu da doğruydu. Ne kendisi ne de Jane kısa boyluydu. Andrew'un saçları sarı sayılacak kadar açık renkti. Adrian'ın saçları ise kızılımsı koyu kahverengiydi. Yüz hatları da sert ve düzgündü. Yine Jane ile kendisinin karışımıydı bunlar. Tek ortak olan yanları gözleriydi. Gözlerini Jane'den almışlardı. Koyu mavi, delici bakışlı gözler. Güneşin göz kamaştırdığı saatlerde veya gölgede onları birbirleriyle karıştırmak mümkündü. Ama diğer zamanlar apayrıydılar. İkisi de kişilik sahibi erkeklerdi. Andrew ordudaydı, mesleğini seven, işine düşkün bir profesyoneldi. Victor'un nüfuzu sayesinde West Point Harp Akademisi'nde yönetim kurulunda bir yeri olmuştu. İki kez görevi gereğince gidip Vietnam'da dolaşmış, fakat bu şekilde savaşılmasından tiksinmişti. Oğlu insan kazanmalı ya da uzaklaşmalı diyordu. İlkesi buydu ama onu dinleyen yoktu. Saigon'daki ahlaksızlık gibisine dünyanın hiçbir yerinde rastlanmamıştı. Fakat Andrew huzursuzluk çıkarmayı seven bir tip de değildi. Victor bunu anlıyordu. Oğlu amacına inanmaktaydı. Her söz söylendikten sonra geriye eldeki güç kalıyordu. Bu da akıllıca kullanılmalıydı. Adrian kardeşinden çok farklıydı. Avukat olan oğlu da kardeşi gibi mesleğine çok düşkündü. Onun halini görenler buna inanmazlardı. Adrian en ciddi durumlarda bile kayıtsız bir tavır takınmasını biliyordu. Hukuk danışmanları onun neşesine ve kayıtsız gözükmesine aldanmamaları gerektiğini öğrenmişlerdi. Adrian mahkeme salonunda bir canavar kesilirdi. Boston'da savcının bürosunda çalışırken bunu pek çok kez kanıtlamıştı. Artık Washington'da çalışıyordu. Adrian Princeton'ı bitirdikten sonra Harvard Hukuk Fakültesi'ne girmişti. O arada bir yıl boş kalıp sakal bırakmış, gitar çalmış ve San Francisco'dan Blacker Street'e kadar bulabildiği türlü kızla yatmıştı. O yıl boyunca Jane de Victor da adeta nefeslerini tutarak beklemişlerdi. Yalnız zaman zaman birbirleriyle tartışmışlardı tabii. Fakat Adrian için hayat upuzun bir yoldu. Victor birden düşüncelerinden sıyrıldı. Campson'lar onun yanına gelebilmek için kalabalığı yararak geçmeye çalışıyorlardı. Victor'un ayağa kalkmasını beklemiyorlardı. Bunu uman kimse yoktu. Ancak adam kalkamadığı için çok sinirleniyordu. Yardım edilmezse oturduğu yerden kalkması imkansızdı. Paul Kempson harika bir genç dedi. Aklı başında doğrusu. Andrew ve üniformadan vazgeçmek isterse Centaur'da kendisini bekleyen bir iş bulacağını söyledi. Kempson'ın karısı gülümsedi. Ben de üniformasını çıkarmamasını tembih ettim. Çok yakışıklı bir erkek. Victor bu duruma şaşırmıştır diye cevap verdi. Neyse kimse doğum günü partisinde savaşı hatırlamak istemez. Kempson ne kadar izinli diye sordu. Burada sadece birkaç gün kalacak. Şimdi Virginia'da yani Pentagon'da çalışıyor. Diğer oğlun da Washington'da değil mi? Gazetelerde onunla ilgili bir şey okudum sanırım. Victor gülümsedi, bundan eminim. Alice Kempson atıldı. Oh, bir araya geldiler. Bu iyi işte. Yan yana ne hoş duruyorlar. Orkestra bir parçayı bitirmiş, başkasına geçmişti. Genç çiftler terasa doluşmuşlardı. Parti gittikçe hızlanıyordu. Kempson'lar selam verip uzaklaştılar. Victor bir an Alice Kempson'ın sözlerini düşündü. Bir aradalar. Bu iyi işte. Fakat Andrew ile Adrian bir arada değillerdi. İş yerleri birbirlerinden 20 dakika uzaktaydı ama ikisi de apayrı hayat sürmekteydiler. Bazen Victor Fontaine onların birbirlerinden fazla uzaklaştıklarına inanıyordu. Bir zamanlar çocukluklarında yaptıkları gibi birlikte gülmüyorlardı artık. Büyüdükten sonra aralarında bir şey geçmişti. Jane kalabalık bahçede Adrian'ın kendisine gülümsediğini gördü. Koyu renk saçlı Adrian annesinin İngilizlere özgü neşesini almıştı. 31'indeydi Adrian. İkisi de 31'indeydi. Yıllar nereye gitmişti? Gemiyle New York'a geldiklerinden beri sadece aylar geçmişti sanki. Victor kısa bir süre sonra uçakla Amerika'yı boydan boya dolaşmış, sonra sık sık Avrupa'ya gidip gelmeye başlamıştı. Victor kafasına koyduğu şeyi de başarmış, Amerika'nın en ileri gelen danışma şirketlerinden birinin sahibi olmuştu. Victor özellikle Avrupa piyasası konusunda bilgiliydi. Bir şirket Victor Fontaine sayesinde mallarını kolaylıkla satacak pazar bulabiliyordu. Victor sadece gururu veya çalışma sevgisi yüzünden değil, başka bir nedenle de kendini bu konuya vermişti. Jane bunu biliyor ama kocasına yardım etmek için elinden bir şey de gelmiyordu. Böylece acısını unutuyordu kocası. Victor'un acısı ender olarak diniyordu. O ameliyatlar sayesinde Victor'u yaşatmışlardı, ancak acısını dindirememişlerdi. Jane çimenlikte dik arkalı tahta koltukta oturan Victor'a baktı. Yanında parlak madeni bastonu duruyordu. Koltuk değneklerinin yerine bir baston alınca Victor ne kadar gururlanmıştı. Böylece sakatlığının dikkati çekmeyeceğini düşünmüştü. Uzun saçlı bir genç, nasılsınız Bayan Fontaine dedi. Arkadaşlarımı getirmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Hepsi de Adrian'la tanışmayı istiyordu. Konuşan Michael Rayleigh'di. Sahilde en yakın komşularının oğluydu. Michael da Columbia'da hukuk eğitimi görüyordu. Ne büyük bir iltifat. Yok, Adrian gerçekten bir harika. Boston'da o Tesco Trust'u sorununu hallediverdi. Oysa savcı bile davayı kazanamayacaklarını sanıyordu. Herkes o şirketin Centaur'a ait olduğunu biliyordu. Fakat Adrian canlarını okudu. Bu davadan Bay Kempson'a söz etmesen iyi olur. Hiç endişeniz olmasın. Onu kulüpte gördüm ve bana saçlarımı kestirmemi söyledi. Hoş, aynı şeyi babam da söylüyor ya. Gördüğüme göre sen kazanmışsın. Michael güldü. Babam bu işe çok kızıyor ama şeref listesine geçtim. Onun için kendisiyle bir anlaşma yaptık. Aferin sana. Genç Riley gülerek onu yanından öptü. Bir eşiniz bulunamaz. Ayrılıp terasın kenarındaki bir kıza işaret etti. Jane, bu gençler benden hoşlanıyorlar diye düşündü. Gençlerin hiçbir şeyi beğenmedikleri bir çağda teselli veren bir şeydi bu. Üstelik Jane'in yaşına aldırmadığını, gençleşmeye önem vermediğini bilmekle birlikte ondan hoşlanıyorlardı. Saçlarında bir hayli kır vardı, yüzü de epey çizgilenmişti. Ama pek çok arkadaşı gibi cildinin gergin durması için türlü yöntemlere başvurmamıştı. Neyse vücudunu korumuştu. Sonuçta 60'ını geçmiş bir kadın olarak fena sayılmazdı.
''Affedersiniz Bayan Fontaine.''
Hizmetçilerden biri gelmişti.
''Evet Grace, bir şey mi oldu?'' ''Hayır efendim, kapıda bir bey var, bir yabancı. Sizi ya da Bay Fontaine'i görmek istiyor.''
''Kendisini buraya al.''
İçeri girmek istemiyor. Bir rahip. Onu buraya almam doğru olmaz. Bay Fontaine de...
Jane hizmetçisinin endişesini anladı. Victor çaresiz kalarak konukların önünde ayağa kalkıp yürümeyi istemezdi. Onunla ben konuşurum. Holde bekleyen rahibin siyah giysisi biçimsiz ve eski ince yüzü de pek yorgundu. Jane kendisini zorlamakla birlikte yine de buz gibi bir sesle konuştu.
Ben Bayan Fontaine'im.
Rahip elinde lekelenmiş büyükçe bir zarf tutuyordu.
Biliyorum signorina.
Resimlerinizi gördüm. Rahatsız etmek istemezdim ama.
Ne var?
Roma'dan geliyorum. Padroni'ye bir mektup getirdim. Lütfen bunu kendisine verir misiniz? Rahip elindeki zarfı uzattı.
Andrew Amerikan vardı. Uzun saçlı, acayip kılıklı öğrencilerle konuşan kardeşine baktı.
Adrian hayatı asla öğrenemeyecekti. Karşısındakiler işe yaramaz sahtekarlardı. Subayı sinirlendiren sadece onların uzun saçları ve garip giysileri değildi. Bunlar sadece belirtiler sayılırdı. Aslında onlar düzene uymama numarasına kalkıyorlardı. Hepsi de kafaları doğru dürüst çalışmayan, düzene garez, tahammül edilmez yaratıklardı. Hepsi de siyasetçilerdi. Siyasetten anlarmış gibi yeni dünyadan, üçüncü dünyadan söz ediyorlardı. Oysa içlerinden biri bile bir devrimci olarak bir şey başaramazdı. Onlarda ne bu cesaret ne de kafa vardı. Bunlara güvenmeye imkan yoktu doğrusu. Ancak Adrian bu durumu anlayamıyordu. Kardeşi değersiz kimselerde bir şeyler bulacağını sanıyordu. Adrian bu dalanın biriydi. Bunu 7 yıl önce öğrenmişti. Kardeşi topluma yakışmayan biriydi. Oysa öyle olmaması için de her türlü neden vardı. Adrian bardan ona baktıktan sonra başını çevirdi. Subay daima böyle hissetmemişti. 10 yıl önce West Point Harp Akademisi'nden çıktığı zaman şimdiki gibi şiddetle nefret etmemişti. Adrian'la topluma uymayan arkadaşlarından hoşlanmıyor fakat o zaman nefret duymuyordu. Ancak Vietnam Savaşı başlayınca o serseriler dövüşmek istemediklerini her fırsatta açıklamışlardı. Andrew durumunu sık sık Adrian'a da o serserilere de anlatmıştı ama hiçbiri onu aldırmamıştı. İnsanın bu amaç uğruna savaşması gerekirdi. Fakat onlar kendisine mermi kafa, roket parmaklı gibi isimler takmışlardı. Ama isimler önemli değildi. West Point'ten çıkan ve Saigon'da savaşan biri bunlara aldırmazdı. Andrew'u kızdıran onların aptallığıydı. Onlar önemli kimselere aldırmıyor, hatta bu kimseleri sonunda hiddetlendirip zor durumda bırakıyorlardı. Andrew 7 yıl önce San Francisco'da Adrian'a gerçeği göstermeye çalışmıştı. Yaptıklarının hatalı ve budalaca olduğunu ve asker olan kardeşi için tehlike oluşturduğunu söylemişti. Adrian Mekong Deltası'nda 2,5 yıl savaştıktan sonra geri dönmüştü. Sicili çok iyiydi. 2 kez nişan almış ve omzuna da yüzbaşı sırması takılmıştı. Kendisi orduda ender rastlanan bir değerdi. Çok nüfuzlu ve müthiş zengin bir aileden gelen genç, kafalı bir asker hakkı olan yere, tepeye çıkacaktı zamanla. Pentagon böyle bir adama önem vermekte haklıydı. Güçlü ailelerden gelen, aynı zamanda da kafalı olan pek az subay vardı. Ama Pentagon onun hakkında ne düşünürse düşünsün, Andrew 7 yıl önce Kaliforniya'da uçaktan indiği zaman G2'nin ajanları kendisini bir büroya götürmüş ve bir gazete göstermişlerdi. San Francisco'da savaş aleyhinde yapılan gösterilerin resimleri vardı gazetede. Savaşa gitmemek için direnenlerle birlikte onları destekleyenler de yürüyüş yapmışlardı. Resimde bir yüz kırmızı kalemle işaretlenmişti. O Adrian'dı.
Bu imkansız gibi gelmişti Andrew'a. Ama fotoğraftaki kardeşiydi. Hukuk fakültesinin son sınıfında olan Adrian, üniversiteyi bırakarak gidip savaşa katılmaya istemeyenleri desteklemişti. İkiz kardeşi askerden kaçanları gizlemişti. Kardeşi düşmandan yanaydı.
Andrew'u uçakla kuzeye götürmüştü ajanlar. Sivil giyinen genç adam Hyde Asbury'nin yollarında epey dolaştıktan sonra kardeşini bulmuştu. Tenha bir barda oturmuşlardı.
Adrian, onlar tecrübesiz gençler demişti. Henüz erkek sayılmazlar. Kimse onlara haklarının ne olduğunu açıklamamış. Zorla Vietnam'a göndermeye kalkmışlar onları.
Herkes gibi onlar da yemin etmişler.
Ama Andrew, çocuklardan ikisi ne için yemin ettiklerini bile anlayamamışlar. Bir diğeri de fikrini değiştirmiş. Askerlik zorunlu değil. Kimseyi zorla savaşa gönderemezsin.
Ama kimse dinlemek istemiyor. Yargıç durumu ispat için emsal gösterilmesini istiyor. Savunma avukatları ise gürültü çıkarmaktan korkuyorlar. Kanun da onların yetenekli avukatlar tarafından savunulma hakları olduğunu açıklıyor.
Haydi haydi Adrian diye kardeşinin sözünü kesmişti. Orada bir savaş oluyor. Bunlar gibi namussuzlar başkalarının ölümüne yol açıyorlar.
Oraya gitmezlerse kimsenin ölümüne neden olmazlar.
Hayır, bunlar savaşa gönderilmezlerse Vietnam'da olanlar düşünmeye başlayacaklar. Neden kendilerinin savaştığını düşünecekler.
Belki de bunu düşünmeleri gerek.
Andrew'un bütün ısrarlarına karşın kardeşi savaştan kaçanların nereye gizlendiklerini söylememişti. Bunun üzerine subay onunla vedalaşıp ayrılmış ve kardeşi bardan çıkana kadar da bir geçide gizlenip beklemişti. Sonra tam 3 saat Adrian'ı izlemişti. Ormanlarda devriyeleri izlemekte ustaydı. San Francisco'da balta girmemiş bir orman sayılabilirdi. Sonunda kardeşi rıhtım civarında o kaçaklarla temasa geçmişti. Andrew de hemen telefon etmiş ve 10 dakika sonra 3 asker kaçağı gizlendikleri pis yerde basılarak 8 yıl hapiste kalmak üzere tutuklanmışlardı. Arkadaşları götürülürken işe yaramayan serseriler kıyameti koparmıştı. Kardeşi de kalabalıkla bir ara yanına yaklaşıp dikkatle yüzüne bakmış. "Teşekkür ederim," demişti. "Bana haklı olduğunu gösterdin."
Andrew Al Winston'ın sesini duyarak düşüncelerinden sıyrıldı. Asıl adı Weinstein olan bu mühendis uzay araçları şirketinde çalışıyor, hava kuvvetlerinden devamlı siparişler alıyordu.
Andrew Winston'dan hoşlanmazdı. Ona bakarken başka bir Musevi'yi hatırladı. 4 yıl Vietnam'da en kötü şartlar altında savaştıktan sonra Pentagon'a gelen yüzbaşı Martin Green, kusursuz bir erkek, sert bir askerdi ve bu mıymıntı Winston'la kıyaslanamazdı. Martin Green onlardan biriydi. Göz Birliği'nin bir üyesi. Winston kadehini kaldırdı.
"Mutlu yıllar dilerim."
"Teşekkür ederim Al. Nasılsın?"
"Sizlere bir şeyler satsam daha iyi olacağım. Harika bir lazer aygıtı yaptık. Tam ağır silahlara uygun. Ama bunu bir türlü kabul ettiremedim."
Andrew bir an Winston'a Martin Green'e göndermeyi düşündü. Green onun canına öyle bir okurdu ki Winston veya Weinstein Pentagon'un adını duyup duyacağına pişman olurdu.
"Bir şeyler yapmaya çalışacağım fakat ben malzeme işlerine bakmıyorum."
"Seni dinlerler Andy."
"Uğraşmaktan vazgeçmiyorsun Al."
"Koca fazla masraf, berbat çocuklar."
Winston yine gülümsedi. Sonra işi iyice açıklamak için birden ciddileşti.
"Bana yardım et. Zahmetinin karşılığını alırsın."
Andrew kayıkhaneye, açıkta demir atmış yelkenlilere ve Chris Craft motorlara baktı.
"Nasıl yani, para mı vereceksin?"
Winston endişeli bir tavırla gülümsedi. "Seni sinirlendirmek istemedim."
Andrew Musevi'ye bakarken yine yüzbaşı Green'le arasındaki farkı düşünüyordu.
"Yok, sinirlenmiş değilim," diye yürüdü. Onu en çok kızdıran askerden kaçanlarla rüşvet verenlerdi. Yok hayır, ondan daha önemlisi bu rüşvetleri alanlardı. Onlar her yerdeydiler. Kurul toplantılarında bulunuyorlar ve ondan sonra türlü lüks yerlerde geziyorlardı. Hepsi de mevkilerini satmaktaydı. Albaylar, generaller, amiraller, askeri örgütte yeni tip hırsızlar türemişti. Kendi kendine onlardan ne kadar nefret ediyor rüşvet verenler, rüşvet alanlar. Zaten göz birliğini de bu yüzden kurduk.
Silahlı kuvvetlerin her kolundaki hırsızlık, rüşvet ve ahlaksızlıktan tiksinen seçme bir grup subaydan meydana gelmişti. Göz birliği, ancak bu birlik hastalığı geçirecek şifa veren ilaç olabilirdi. Göz birliği Saigon'dan Washington'a kadar belge toplamaktaydı. Yolsuz kazançlar sağlayanların adları, ilişkili oldukları kimseler, tarihler hep kaydediliyordu. Andrew uygun kaynaklara başvurmanın anlamı yok diye düşündü. Verilen bilgiler böylece teftiş eden generale kadar yollanacak, sonunda savunma bakanına gidecek. Fakat aklı başında biri sivillere güvenebilir mi? Kimseye güvenmiyorlardı zaten. Bu işi kendileri halledeceklerdi. Doğru yoldan sapan her general, her amiral ve her görevli ortaya çıkarılıp suçu yüzüne vurulacaktı. Göz birliğinde bir avuç genç ve çok yetenekli subay vardı. Bir gün onlar gidip Pentagon'un yönetimini ellerine alacaklardı. Kimse onların yolunda durmaya cesaret edemezdi.
Göz birliğinin bulduğu deliller o yüksek rütbelilerin tepelerinde patlamaya hazır birer el bombası gibi etki yapacaktı. Yüksek rütbeliler yerlerinden ayrılıp iskemlelerini göz birliğindekilere bırakmazlarsa o el bombaları patlayacaktı. Pentagon onlarındı. Buna yeni bir anlam ve güç vereceklerdi. Kendi güçlerine.
17. ayrımın sonu. Sayfa 211.